Kavanozdaki Yıldız.
Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 3 haftadır hız konuşuyorduk fakat geri dönüp dinleyince çok hızlı konuşmuşuz Haluk.
Evet.
Hatta ikinci hafta yaptığımız konuşma anlaşılmaz diye geri bildirimler aldı.
Gerçekten.
Evet, dinleyiciden özür diliyoruz. Çok hızlı konuşmuşuz belli ki. Çünkü oradan oraya atlamışız.
O biraz da şeyden boş boğazlığımız tuttu. Uzun programı. Sen onu herhalde hızlandırdın biraz diye düşünüyorum.
Yok. Gerçekten hızlandırmadım. Gerçekten. Sadece konularda tam da programın içinde belirttiğimiz bir ağ örüntüsü şeklindeki yaşama ayak uydurduk. Yani bir sürrealilik değil de parça parça oradan oraya atlamak şeklindeki tuzağa biz de düşmüşüz gerçekten. Ama dedik ki bizi toparlasa üstadımız Levent Güvey toparlar. Ve değerli dostumuz Levent Güvey ile beraberiz bugün. Hoş geldin.
Merhaba. Çok güzel sizinle tekrar beraber olmak.
Benim için de hızın ve onun yarattığı ilişkiler ağının psikolojisi üzerinden diyelim ama her tarafa uzanacağımızı biliyoruz. Levent Köy, psikiyatri doktoru, tıp doktoru. Aynı zamanda da hızlı geçen zamanlarını yavaşlatmak için haftada bir gününü fotoğrafa ayıran.
Evet. Tam donduruyor değil mi?
Tamam. Tam donduruyor.
Evet, başlayalım. İşte Haluk buradaydı, söylemiş oldum. Ben de İsmail. Levent Köy ile hız ve onun insanda yarattıkları üzerinden yola çıkarak bir sohbet edeceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Abi hız dedik. Ben bir küçük şeyle girsem seni yönlendirmiş olur muyum acaba? Yani sen benim tuzağıma düşme yine de.
Tabii buyur.
Biraz Bauman'dan alıntı yaparak gireceğim. Kısaca diyor ki geleceğe karşı bilmemekten kaynaklanan, yani gelecekte ne olacağını bilmemek anlamında cehalet, olacakların önüne geçememek anlamında bir acziyet, bunların oluşturduğu korku ve toplamının yol açtığı belirsizlik. Tekrar sarmalı başa döndürürüz. Belirsizlik, onun yarattığı acziyet ve korku ve diye sir gitgiden bir halden bahsediyor. Ama buna bir de hızı eklediğimiz zaman tamamen savrulmak söz konusu olabilir diye böyle bir pas atayım.
Bu güzel bir şey çünkü benim planımın da ya da kafamda şekillendirmeye çalıştığım dersimi çalıştım. Şekillendirmeye çalıştığım kavramlarla da bağlantılı tabii ki. Yani zaman algısı. Şimdi yaptığım bu alıntı geçmiş, bugün ve geleceğe gönderme yapıyor. Geleceğin belirsizliğine gönderme yapıyor. Bunun yarattığı korku, bu akışa diyelim, etrafımızdaki atışa müdahale etki gücümüzün sınırlılığı ve bunun yarattığı acizlik duygusu diye anlıyorum dediklerini.
Ben de öyle anladım.
Güzel. Bir yere bağlayacağım ben de onu. Ama hemen yani en ağır gerçekliğe değinerek gelecek belirsiz ama gelecekte belirli olan bir tek mutlak gerçek var. Ölümlülük. Ölümlülük gerçekliği tabii ki hayatı nasıl yaşadığımızı, daha doğrusu ölümlülük gerçekliğini nasıl ele aldığımız, nasıl kavramsallaştırdığımız, hayatı da nasıl yaşadığımızı belirleyen, değerlerimizi, inançlarımızı belirleyen bir olgu. Ben senin de sevdiğin bir laf üzerinden girmek isterim. Herhalde geçen buluşmamızda mı söyledim ben onu? Nerede söyledim? Sen de bana geçenlerde hatırlattın. Aşırı hız oryantasyonumuzu sarsar.
Evet, sosyal medya üzerine konuşurken söylemişim abi.
Güzel. Başka örnekler de buldum ben ona. Şimdi bunun üzerinden aşırı hız ya da hız yönelimimizi sarsar. Burada iki tane temel kavramımız var. Biri hız, biri de yönelim. Şimdi hızı fiziksel bir tanımlama olarak ele alırsak, bir mekanda bir objenin, bir insanın, bir nesnenin yer değiştirmesi ve bunu hangi sürede yaptığı. Dolayısıyla belirli bir mekan aralığının ne kadar sürede gittiği. Yani burada mekan ve zaman kavramları çok önemli. Buna baktığımız zaman yine ulaşım üzerinden düşünelim. Atlı araba vardı. Sonra tren geldi. Sonra otomobil. Sonra uçak. Şimdi hızlı tren. Bunun yaşanış şekli bizim hızı, zamanı, geçmişi, bugünü ve geleceği nasıl algıladığımız üzerinden çarpıcı farklılıklar gösteriyor. Örneğin bir atlı arabayla yolculukla ya da bir trenle yolculukla ya da kıtalar arası, yani zaman diliminin de değiştiği, diurnal ritmin de bozulduğu, biyolojik ritmin de bozulduğu, işte jet lag falan filan şeklinde yaşadığımız müthiş bir zamandan ve mekandan adeta kopuş içeren 16 saatlik bir uçak yolculuğu. Ve yolculuk diye bir şey yok ortada yani. Hani trende yolculuk yaparız. Etrafa bakarız, yanımızda insanlar vardır. Sen nereye gidiyorsun hemşerim, ben nerelisin filan muhabbet, insan ilişkisi vardır. Bütün bunların ortadan kalktığı bir şey. Buradan oryantasyona bağlayacağım. Oryantasyon, yönelim. Bildiğimiz gibi özellikle nöropsikiyatrik, yani beynimizin işleyişi ve zihinsel ruhsal işleyişimiz açısından yönelim, mekan, zaman ve çevre kişiler yönelimidir. Bunların algılanışıdır. Yani neredeyim, hangi mevsimdeyim, hangi gün ve saatteyim, etrafımda kimler var, kimler bana bakıyor, ben kimlere bakıyorum, nasıl bir ilişki ağının içindeyim gibi farkındalıklar bizim yönelimimizi oluşturuyor. Buraya kadar fena değil galiba, iyi gidiyoruz.
Aynen. Ben bir şey yapabilir miyim? İşi abarttan bir mesele. Bu internetin falan aslında mekansızlaşması o oryantasyonu neredeyse imkansız kılıyor.
Evet.
Bir ikincisi, bunu yerine koymak için tercih edilen yöntem, mesela bir örnek vardı, şimdi ismini tam ismini unuttum ama böyle bir uçaktan da hızlı yeni ulaşım aracı var.
Hyperloop. Hyperloop.
Hyperloop. Evet, Hyperloop. İşte dünyada 8-9 yerde inşa ediliyor. Bir tüp düşün. Tüpün içerisinde manyetik alanla tren hareket ettiği ya da vagon hareket ettiği için sürtünmenin olmadığı bir ortamdayız. Yarım saatte Ankara'ya gidiyor. Ben Türkiye'de bir teknoloji fuarında sunuşunu yapmıştı da adam bununla ilgili. Şimdi burada insanların bir kapalı ortamdasın. Hani klostrofobik bir ortamdasın. Hem de aşırı süratle gidiyorsun. Trendeymiş hissi vermek üzere yan tarafa cam yapmışlar vagonların. Oradan seçiyorsun abi. Gölün kıyısından mı gidiyorsun, dağda mı gidiyorsun? Ama orası yavaş akıyor. Normal insani bir hızda akıyor yani. Bu da aslında başlı başına imitasyonu derinleştiren ve belki de benliğimizin bir parçası haline getiren bir kapı gibi. Yani buradan başlarsan nerede duracağı da belli değil çünkü. Bunun çok, Metaverse'e kadar gidersin.
Çok güzel değil mi? Çok hızlı gidiyorsun ama camda yavaşlatarak ya da cama koyduğun ekran üzerinde yavaşlatarak.
Evet.
Bir his yaratarak. Abi bu da çok enteresan değil mi? Gerçekliği orada başka türlü kırıp bu hissi sana gerçeklik olarak vererek. İlginç diyeyim, kenara koyayım.
Çok çok ilginç. Yani bu oryantasyonumuzu sarsıyor hipotezimizi de çok destekleyen bir şey oldu. Yani alışkın olduğumuz ve zihinsel, evrimsel açıdan geldiğimiz noktada ihtiyacımız olan zaman, mekan, çevre, kişiler gerçekliğini, farkındalığı, ihtiyacımızı tamamen kırıyor ama bu ihtiyacın da farkında olarak onu sanal olarak camda yaratıp aman bak merak etme yani sen bildiğin dünyadasın gibi bir yanılsama yaratıyor anladığım kadarıyla. Evet ben Çin'de sanırım saatte 480 kilometre 510 kilometre giden bir şeyler görmüştüm ben de. Parantez galiba geçen sefer daha ayrıntılı konuştuk ama mekansızlaşma Fransız bir sosyolog sanırım non-lieu yani mekan olmayan yerde buluşma. İnternet ve mobil telefon mekan olmayan yerde buluşturuyor. Biz daha buna adapte olamadık şurada 10 senedir. Yani ben İsmail'i arıyorum. İsmail ne haber nasılsın diyorum. Hiç nereyi aradığım önemli değil. İsmail belki Machu Picchu'da, Peru'da. Ama ben doğrudan İsmail'i arıyorum. Halbuki biz yıllarca bizim kuşak mekan aradık. Yani İsmail'in ya iş yerini ya evini aradım ben. Açılmadıysa telefon, ha İsmail evinde değil, işinde değil dedim. Halbuki şimdi İsmail 24 saat ulaşılabilir. Benim için de, o da benim için, ben de onun için. Ki bu da psikososyal yönelimimizi, zihinsel işleyişimizi etkileyen, çok ciddi şekilde değiştiren bir sürecin tam da orta yerindeyiz diye düşünüyorum.
Evet, şimdi İsmail her yerde olabilir.
Evet.
Yani nerede olduğuyla da ilgilenmiyoruz. Belki de sormuyoruz bile o sırada.
Evet, şu anda da üçümüz de bir yerlerdeyiz. Konuştuklarımız açısından yine eski merak, biz eski adamız tabii, eski meraklarımızla. Ben bakıyorum İsmail'in arkasında neler görünüyor, kütüphane mi var, ne var. Ama Antalya'da olduğunu gösteren bir işaret yok. Aynı ev, Peru'da da olabilir, Alaska'da da olabilir, Antalya'da da. Dolayısıyla bunlar iyi ya da kötü değil. Bunlar bir readaptasyon, zihinsel ve ruhsal dünyamızda bir readaptasyon getiriyor. Bir zorluk, bir challenge yoksa sürdüremeyeceğiz. Ama temel ihtiyacımız, zihinsel işleyişimizin temel ihtiyacı bu zaman, mekan ve insanlar arası ilişkiler farkındalığını bir biçimde yaşayabilmek. Şimdi buradan Haluk'un mutlaka çok aşina olduğu, iyi bildiği bir adama geçmek istiyorum. Çünkü zihinsel dünyamızın, ruhsal zihinsel dünyamızın işleyişine bakmamız lazım. Nasıl işliyor? Madem bir challenge'dan söz ediyoruz burada, ciddi psikososyal bir readaptasyon gerekiyor bizim için. Yönelim üzerinden geldik. O zaman zihinsel işleyişimiz nasıl? Daniel Kahneman. Aslında psikoloji eğitimiyle başlayıp sonra Haluk'un eminim çok iyi tanıdığı bir düşünür diyelim ve sonra ekonomi anlamında çok hızlı, çok güçlü yazar, çizer ve bu adamın işte sanırım 2011 yılında baktım ben okumuştum zamanında tekrar bugün baktım işte Thinking Fast and Slow diye İnsan iş zihinse Türkçe'ye de çevrildi. Varlık Yayınları'ndan çıkmıştı. Hızlı ve yavaş düşünmek. Onun üzerinden, onun önerdiği kavramlar üzerinden devam etmek isterim. Zihinsel işleyişimizi çünkü bildiğimiz klasik psikolojik teoriler, psikososyal teoriler, ekonomi bilgisini de katarak farklı terminolojiyle, yani bizim klasik psikoloji, psikiyatri kitaplarında yazmayan bir terminolojiyle sınıflandırıyor. Bana çok kullanışlı geldi. O da şu. Bizim zihnimiz iki tür sistem kullanır işlerken. Bir tanesi sistem 1, bir tanesi sistem 2. Sistem 1 dediği meseleyi zaman, hıza ve zaman algısına bağlayacağım. Ondan yararlandığım kavramlar çerçevesinde. Sistem 1 dediği otomatik, içgüdüsel, dürtüsel. Sistem 2 dediği de bilinçli, konsantre, matematik problemi çözerken kullandığımız sistem. Bana çarpıcı gelen Kahneman'ın iddiası, biz yaklaşık %98 sistem 1 ile çalışıyoruz zihnimiz. Sistem 2 için çok özel koşullar gerek.
Özür dilerim, %98 dedin değil mi abi? Çok büyük rakam.
Evet, evet, yani beni de şaşırttı. Çok ayrıntısına giremedim bu oranı nereden buldu çıkardı diye. Ama en azından biz hani yüzdeyi bir tarafa bıraksak bile çok ağırlıklı olarak günlük hayatımızı sistem bir bağlamında yaşarız.
Yani güdülerle.
Evet, güdüler vesaire ve otomatik şeyler.
Otomatik davranışlar, evet yani.
Otomatik davranışlarla, emosyonlarla ve dolayısıyla impulsiviteye de açık bir, dürtüselliğe de açık bir sistem bu. Ve ilginç olan, buna tümüyle katılıyorum, sistem 1 aslında sistem 2'ye malzeme sağlıyor. Parantez, beynimiz ağırlığımızın yaklaşık %2'sini falan oluşturuyor, %1,5-2'sini. Ama enerjimizin yaklaşık %25'ini kullanıyor ve non-stop çalışıyor. Gece gündüz non-stop çalışıyor. Çok enerjiye ihtiyacı var ve dolayısıyla hani deyim yerindeyse Haluk düzelt beni, ekonomik çalışmak zorunda, çok verimli çalışmak zorunda. Enerjiyi çok hedefe yönelik, lüzumsuz enerji harcamamak zorunda. Beynin işleyişi öyle örgütlenmiş evrimsel süreç içinde. Dolayısıyla sistem birin, yani otomatik davranışların öğrenilmiş olabilir, genetik kalıtımla gelmiş olabilir, düşünülmeden, bilinçli fonksiyonların devreye girmeden yapılabilecek şeylerin yapılması beynin, sistem 2'nin yükünü çok azaltıyor. Yani yürürken, mesela yürürken biz şimdi sol adımı attım, şimdi sağa atayım, sonra sola atayım diye düşünmüyoruz.
Abi bir örnek de ben vermek istiyorum.
Lütfen.
Mesela gözümüze gelen uyaranlar, normalde herhangi bir yerde otururken, bir arkadaşımızla konuşurken tüm arka plandaki gelen uyaranlar yüzlerce, binlerce belki. Fakat biz o yüzlerce, binlerce uyaranın hepsini proses etsek bilinçli kısımla baş edemeyiz, yetişemeyiz zaten bu hikayeyi, anladın mı? Neyse ki Talamus bir istasyon, bir süzme işi yapıyor. Evet. Oradan sadece gerekli olanı alıyor. Yani ben seninle konuşurken, hoş senin şu anda arkan blur, zaten görmüyorum ama arkada ancak bir havai fişek patlarsa arkada olup biteni işleme alıyor beynimiz. Bu da evet dediğin gibi ekonomik kullanıma doğru çekiyor herhalde. Değil mi?
Evet. Evet.
Ben de bir şey söylemek istiyorum burada. Bu peki kitle psikolojisi açısından böyle yönlendirilme, tırnak için söylüyorum, özellikle bu siyasi kalıpların oluşturulması açısından yönlendirilme imkanını da herhalde artırıyordur değil mi? Bazı semboller ya da o işte geçişlilik arasında nasıl bir işlem olduğunu birileri anlarsa, o zaman irrasyonel bir düşünceyi o sembollerin fonksiyonalitesinden hareketle kitlelere zerk edebilir gibi geliyor bana. Doğru mu? Yanılıyor mu?
Bence çok iyi bir noktaya değindin Haluk. Ben bu noktada örnek olarak, çok anlamam pazarlamadan, reklamdan filan, ama örnek olarak derslerde de konferanslarda da yıllardır bir reklamı kullanıyorum. Bildiğiniz bir reklam, Just Do It. Oradaki sembol tik, check işareti, check işareti performans, başarı, hani bunu hallettim, buradan geçtim, bu item geçti ve hızı çağrıştırıyor. Ve ancak hani sağlıklı, aktif, hayatın içinde sürekli koşturan birisinin zihinsel işleyişinde simgesel bir anlam taşıyabilir. Çünkü biz her uyaranı semantik bir bağlam içine yerleştirmeye çalışarak yürüyoruz, devam ediyoruz.
Anlam vermeye çalışıyoruz aslında.
Evet, anlam katmaya, anlam vermeye çalışıyoruz. Sürekli Survivor için de gerekliymiş bu, hani evrimsel ilk basamaklarda, ama şimdi bu yine bizde o kadar evrimleşmedi zihnimiz. Dolayısıyla Just Do It birinci sisteme hitap ediyor Haluk. Çok haklısın. Sistem 1'e hitap ediyor. Düşünme. Hemen yap. Neyi yap? Ve de zaman algısı açısından, şimdi İsmail senin söylediğin yere bağlamaya çalışacağım. Geçmiş, bugün ve gelecek. Just Do It zaman algısı açısından bizi ana hapsediyor. Ben bu carpe diem, işte anı yaşa filan popülerleşmesini hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü insan öyle bir varlık değil. O mesajlar bizi sistem 1'in ne diyeyim, kulu kölesi ol. Sistem 1'e göre yaşa. Sistem 2'yi kullanmana gerek yok.
Tekrar gireceğim. Geçen programları söyledik. Sen de atlamış olabilirsin ama tekrar söylemekte fayda var. Göbels'in de lafıymış abi. Propaganda görsel ve işitsel olarak yapılmalı diyor. Okumak, yani yazıyla yaptığın zaman düşünecek zaman kalır. Yeteri kadar hızlı olmaz. Yeteri kadar hızlı gerçekleşmez insanların reaksiyonu diye söylüyor. Görsel ve ışık, yani just do it.
Just do it.
Düşünme. Just do it. Sadece yap.
Just do it ile ana hapsolmayı birleştirirsek, yani ana hapsolma, geçmiş ve geleceği bırak, anını yaşa. Parantez küçücük. Yani anını yaşanın bir tek kabul edilebilir bir tarafı var benim için. İçinde bulunduğun emosyonel, duygusal durumdan kaçma. Bunu tanı, farkına var ve bil. Kısmı okey. Ama bu onunla sınırlı değil şimdi kullanım açısından. Geçmişini, geleceğini boş ver. Just do it. Peki ana hapsolup just do it yapacaksam ne yapacağım? Hemen yap. Neyi yapacağım? İki tane şey kalıyor geriye. Sistem 1'in temel direği. Seksüel ve saldırganlık dürtüleri. Eğer sen bu seksüel ve saldırganlık dürtülerini süblime edip ayakkabıya, spora, başarıya süblime edersen hemen satın al diyor. Just do it. Gördün. Hoşuna gitti. Düşünme. Satın al.
Meşhur bir siyasi slogan da vardı. Bas geç.
Bas geç. Bas geç.
Beynimize çip yerleştirmişler sanki.
Şimdi bu tabii sistem 1'e, zaten hayatın kendisi sistem 1 üzerinden. Şimdi Kahneman'ın %98'ini tamam, bana da çok geldi. Nereden çıkardı onu bilmiyorum ama ağırlıklı olarak tabii ki sistem 1'in içinde bilinç dışı var. Otomatik kazanılmış davranışlar var. Dürtüsel. O araba kullanırken sistem 1'i kullanıyor usta bir şoför giderek. Yahut fotoğraf, ben 6-7 yıldır uğraşıyorum, İsmail değindin. Orada da şunu yaşıyorum. Yani ilk başlarda teknik, elindeki makineyi öğrenmek için yok ISO'yu ayarla, her fotoğrafta bilmem neyi ayarlayken, şimdi artık fotoğraf makinesi benim için o ayarları her seferinde hiç düşünmediğim, tamamen çekeceğim görüntüye odaklandığım sistem 1'e yaklaştı. Sistem 1'i daha çok kullanıyorum ben orada artık. Aniden kaldırıp bir şey görüp aniden çekebiliyorum. Araba kullanmıyorum. Onun için araba örneği, ama siz bilirsiniz çok yakından.
Ben biliyorum. Haluk da kullanmıyor abi.
Abi ne kadar rahatsız değil mi abi? Yani bayılıyorum. Metrolar falan varken.
Evet.
Evet, yani dolayısıyla bizim sistem 1'e hitap eden ve sistem 1'i kullanışımız, sistem 2'nin enerji ihtiyacını bir kısmını kullanıyor. Yani kolaylaştırıyor ve işe yarıyor aslında. Çünkü sistem 2'nin yükünü bir miktar alıyor. Şimdi burada bu sistem 1 ve sistem 2'yi, ben hani Kahneman'dan yola çıktım ama kendi başka diğer bilgilerimle de birleştirerek şöyle bir çıkarsama yapıyorum. Sistem 1, yani dürtüsel dünyamız, bilinç dışımız, daha bilinçli düşünce ve kognitif bilişsel fonksiyonlarımız, problem çözme becerilerimize malzeme sağlıyor. Sistem 2'nin bu malzeme üzerinde çalışma, bu malzemeyi işleme kapasitesi var. Bu da aslında evrimsel süreç içinde insanlaşma, işte prefrontal korteksin gelişmesi, kognitif becerilerimizin gelişmesiyle sağlanmış bir şey.
Abi burada semantik kısım, yani anlamlandırma, evet, hayatın anlam kısmı daha çok sistem 2 gibi.
Evet.
Yanlış mı anlıyorum?
Evet.
Onu proses etmek, geçmiş deneyimlerimizle, nedenselliklerle ilişkilerini kurmak, duygusal kısmını fark etmek vesaire. Daha o hani sistem 2 dediğin bilişsel kısmın aktivasyonuyla gerçekleşiyor.
Evet. Kesinlikle. Yani 1 2'nin yükünü azaltıyor ama tamamen birbirinden kopuk değil tabii ki. 1 evrimsel süreç içinde bizim sağ kalmamızı sağlayan bir dolu fayda sağladı.
Evet.
Çünkü aniden karşına bir tehlike çıktığı zaman ya bu ne yapıyor, ne ediyor deyip oturup matematik problemi çözmezsin yani. Ya kaçacaksın ya savaşacaksın. Evet. Süratle karar vereceksin. Siyah beyaza indirgeniyor gerçekten. Yaşam, ölüm. En temel ana hapsoluyorsun.
Evet. Hız ve hayatımızda yarattığı etkiler konusunda sürdürdüğümüz program serisinde bu hafta değerli dostumuz psikiyatrist doktor Levent Köy ile sohbet etmeye başladık. Bu sohbetin devamını önümüzdeki haftalarda dinlemeye devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.